Ayrım 7. Her gün hüzün. Sol ayağım 2. Christy Brown. Sayfa 59. Lahana, patates ve domuz ayaklarıyla dolu koca bir tabak, üzerinde dumanı tüterek, masanın üstünde duruyordu. Babası gözlerini kısıp tabağa bakarken, sandalyeye yarım yamalak oturdu. Islak alt dudağı çenesine sarkmış. Kalın bir damarı, saman sarısı şakakları üzerinde atıp duruyordu. Annesi ateşin kenarına oturmuş. Çocuklardan bir tanesinin yün kazağını yamalıyordu. Baba, biradan kalınlaşmış sesiyle, ağzında geveleyerek, "Cem, Larkin çarmıha gerilmişti," dedi. Göz kapakları hüzünle ağırlaşmıştı. Bunu biliyor muydun? Ateşin içinden bir kömür düştü. Acı, kara bir duman çıkararak cızırdadı. Göz kapakları hüzünle ağırlaşmıştı. Bunu biliyor muydun? Ateşin içinden bir kömür düştü. Acı, kara bir duman çıkararak cızırdadı. Kilerdeki musluk düzenli olarak bir tabağa su sıçratarak damlatıyordu. Anne, dikişi kolaylaştırmak için kazağın kolunun içine boş bir şişe geçirdi. "Cem Larkin çarmıha gerildi dedin," diye tekrarladı babası. Bebek ateşin yanındaki beşiğinde ağlamaya başladı. "Şu piçi susturamaz mısın?" diye gürledi. Oturduğu sandalyede dönerek beşiğe dik dik baktı. Anne elindeki kazağı bıraktı ve bebeğin üzerine eğildi. Emziğini vererek onu susturdu ve tekrar uyuttu. Saçları gözlerinin üzerine düşmüştü ve eliyle onları geriye etti. "O çarmıha gerilmişti, sana söylüyorum." Baba birden bağırdı. Masayı vurarak yemek tabağını hoplattı. "Kim?" dedi anne. Bebek korkuyla bağırınca irkildi. Bebeği uyandırdı. "İsa," diye kükredi baba. Tekrar masaya vurarak. "Düşünebildiğin tek şey bu mu, bebekler? Peki ya Cem Larkin?" "Ne olmuş ona?" diye sordu anne. Endişeyle beşiği sallayıp dikkatle bebeğe bakarken. "Bunu sana defalarca söylemem mi gerekiyor?" diye gürledi baba. "Senin gibi bir aptalı rahatsız ediyor mu bu? Zavallı adam çarmıha gerilmişti. İhanet açının tepesine asıldı ve çarmıha gerildi." "Ah, o zaman yalnız sayılmaz," dedi anne bitkin halde. "Ne demek istiyorsun?" "Demek istediğim bayım," dedi anne, bebeği susturup işinin başına dönerken. "Çarmıha gerilen Cem Larkin'den başkaları da var." "Gözü yaşlı İsa," dedi baba tiksinerek. "Kendini o kutsal savaşçı yüce adamla kıyaslamıyorsun değil mi?" "Soğutmadan yemeğini yiyemez misin sen?" dedi anne. "Şimdiye kadar yaşamış en yüce İrlandalı adamdan bahsediyorum," dedi baba ağır bir kinle. Dizinin üzerinde yumruğunu sıkarak. "Ve söyleyebileceğin tek şey, bebeği uyandırdın. Yemeğini ye. Senin vatanseverliğin nerede kaldı kadın? Nasıl bir kadınla evliyim ben? Seninle konuşuyorum." "Biliyorsun, ben de en az senin kadar İrlandalıyım," dedi anne sessizce. Suskun kalsa daha beter olacağını bilerek. "Ve bu Cem Larkin'e söyleyebileceklerin ötesinde bir şey. Çünkü o İngilizdi." "İngiltere doğumluydu kadın," dedi baba neşeyle. "İngiltere doğumlu ancak İrlanda ruhlu. Hepsi onu indirmeye çalıştılar. Çünkü o denizin diğer tarafında doğmuştu. Onu öldürenler rahiplerdi," diye duyurdu baba ciddiyetle. Kafasını kendine onaylar gibi sallıyordu. "Yakalarının arkası önlerinde duran ülkenin köpekleri öldürdü. Onlar öldürdü." "Tanrı bizi korusun ve kutsasın," dedi anne dua ederek. "Çok fazla içmişsin sen. Yoksa kutsal insanlar hakkında böyle konuşamazdın." "Onu öldürdüler, sana söylüyorum," diye ısrar etti baba. Eliyle ağzından akan salyayı silerken. "Sizin kutsal katilleriniz, ayin şarabı ve gümüş kilise yardımlarıyla bu ülkenin gelmiş geçmiş en iyi işçi dostunu öldürdüler. Bu konuda ne düşünüyorsun?" "Şey," dedi anne usulca, iğnesini tekrar batırarak. "O bir komünist değil miydi?" "Can çekişen İsa," diye patladı baba. Başındaki damar daha da şiddetle atıyordu. "Kafanda beyin yerine talaş mı var senin? İşçi arkadaşlarının payına düşeni iyileştirmeye çalışan bir adam komünist midir? Hem öyle olsa ne olur?" "Of, yemeğini ye adam," dedi anne içini çekerek. "Bu lanet yemeği yemeyeceğim," dedi baba kükreyerek. "Burada, kendi evimde oturup, lanet bebeklerden başka bir şey bilmeyen vasat bir kadının, Cem Larkin'i aşağılamasını dinlemeyeceğim." "Bu konuda bildiğim bir şey var," dedi anne. "Her şeye rağmen çocukları olduğu için çarmıha gerilmedi. O senin küçük tanrı yasakların için, ülkeyi iyileştirmeye çalıştığı için çarmıha gerildi," diye buyurdu baba. "1919'da savaş devam ederken sen ve senin gibiler neredeydiniz?" diye sordu. Başını öne uzatıp cevap beklerken. Benim gibiler adına cevap veremem dedi anne. Yün kazağın içinden şişeyi çekip yaptığı işin sonucunu incelerken. Fakat ben Rotunda'da senin oğlunu doğuruyordum. Bu lanet olası bir bahane dedi baba tiksinerek. Omuzları sandalyeye doğru geriye attı. Bacaklarını esnetti. Ve başını yana eğerek dokunaklı bir şekilde gözlerini kısıp kadına baktı. Benden olduğunu nereden bileyim? Bir şeyden emin olabilirsin bayım dedi anne. Başka bir sökük kazağa başlarken. Zemlerkin'den değildi. Seni lanet olası diye homurdandı acımasızca. Sonunda yenilmişti. Anne hala için için yanan kömürü ayağıyla ocağa iterek dikişin başına döndü. Şu Tanrı'nın lanetlediği yemeğim nerede kadın diye sordu baba. Anlık dalgınlığından kurtulup sandalyesinde doğrulurken. Önünde duruyor dedi anne ona. Baba aksi aksi yemeğine baktı. Bu mu dedi işaret parmağını içine sokarak. Bu donmuş şey mi? Sen buna yemek mi diyorsun? Kıçını kaldır da sana ve senin boklu yetimlerin için bütün gün kölelik yapan kocana doğru dürüst bir yemek hazırla. Anne adamın giderek çirkinleşen ruh halini hissederek elindeki işi kenara bıraktı ve tereddütle ayağa kalktı. Fakat bu senin sevdiğin yemek dedi. Parmağıyla sinirli bir şekilde bluzunun bir düğmesiyle oynuyordu. Bu senin perşembe akşamları için istediğin yemek. Lahana, patates, domuz yanağı ve ayakları. Baba masaya tutunarak kendini toparladı ve ani bir nefretle kadına gözünü dikti. Yani sen benim ne istediğimi biliyorsun öyle mi dedi ağzının kenarlarından tükürükler saçarak. Her zaman ne istediğimi bildin, öyle değil mi dedi. Ona doğru ağır ağır ilerleyip, sinirli elleriyle bluzuna saldırıp düğmelerini kopararak açarken, kadını köşeye iterek bunu ve bunu ve bunu diye hırladı. Yapma, oğlan var diye haykırdı anne korkuyla. Yırtılan bluzunu tutup duvara doğru büzüşürken, bırak görsün diye gürledi baba, ayaklarının üzerinde sendelerken. Sesini yükseltince tekrar tekrar ağlamaya başladı bebek. Piçlerinin ahırındaki eğerle beni nasıl bağladığını hepsi görsün. Muhtemelen karnında bir tane daha vardır. Bir düzine boklu piçle benim elimi kolumu bağladın. Onların hepsi dürüst bir şekilde doğdu dedi anne. Onu kendinden uzak tutmaya çalışarak. Hepsi Tanrı'nın gözü önünde, düzgün bir şekilde dünyaya geldi. Benim lanet olası sikimin önünde demek istiyorsun diye kükredi baba. Düşmemek için çabalıyor. Bir eliyle kadına yapışmış onu sallıyordu. Kendini kurban sanıyorsun değil mi? Tüm bunlara Tanrı adına katlanıyorsun. Keyfini çıkarmak nasıl bir his bilmiyorsun değil mi? Tanrı aşkına, çocuk var dedi anne nefesi kesilerek. Adam kendini kaybetmiş halde onu sallarken. Destek almak için tabak dolabına tutunuyordu. Seviyenin altında bir adamla evlendin hatırlasana dedi kısık bir sesle. Öfkeden titriyordu. Senin için yeterli değildim. Dorset sokağı, Smithfield boronları için uygun bir yer değildi. Benimle evlenirken tüm süslerini bırakmıştın. Dantelli elbiselerini ve jüponlarını, el işlemeli çekmecelerini. Ondan uzaklaşmaya çalışırken, yemeğini ye, lütfen diye yalvardı anne. Elinin tersiyle dudaklarındaki kanı siliyordu. Hristiyan bir adam gibi, huzur içinde yemeğini ye. İşte senin yaptığın, lapayla ilgili düşündüklerim diye bağırdı baba. Masaya doğru, zikzaklar çizerken. Lahana ve patates tabağı, havada uçarak, içgüdüsel olarak kenara çekilen annenin kafasını, kıl payı geçip arkasındaki duvara çarptı. Sebzeler, leke bırakarak duvardan aşağı kaydılar. Yemek masası ters döndü. Ve kulakları sığır eden bir gürültüyle yere düştü. Duvar saati inip, ocağın önünde parçalanırken bebek, dehşetle çığlık attı. Baba yerdeki dumanı tüten lahana toprakları üzerinde kaydı. Küfrederek dizlerinin üzerine düştü. Ve sonrasındaki birayla karışık sıvıyı, annesinin terlikli ayakları üzerine kustu. Lord Norbury asan kesen bir yargıçtı. İpten çekinmezdi. İşini yaptı. Hem de iyi yaptı. Ve şimdi cehennemde yanıyor. Bir kış gecesi ateşin etrafında otururken anneleri onlara şehirden ayrılıp kooperatif evinde taşınmadan önce oturdukları Lord Norbury ve onun idama mahkum ettiği zavallıların uğrak yeri olduğu varsayılan McGinty eviyle ilgili hikayelerden bahsetti. Karanlık köşelerden çıkan soğuk ellerin çıktığı, kadınların ödünü koparan hikayeler, gecenin ölüm sessizliğinde, yerin dibindeki kilerden yukarı yankılanan tuhaf ağlama ve acı acı inlemeler, yaz ortasının ılık akşamlarında, merdivenlerde, birbirlerine kur yapan aşıkların arkalarında hissettikleri soğuk rüzgarın varlığı ve loş koridordan aşağı doğru kaybolan tuhaf, alaycı kahkaha. Ev bir zamanlar insanların şık hayatlar yaşadıkları zarif bir evmiş. Fıraklı, pudralı peruklu ve aristokrat beyefendiler, satenler içindeki lüle saçlı hanımefendilerle parmak uçlarında saray dansı yapar. Zübbe müzisyenler, yükseltilmiş minyatür platform üzerinde obua, flüt ve çembola çalarlarmış. Burada da ülkenin özgürlüğünün doğuşunun habercisi olan, ulusal kimliğin ve gururun büyük yükselişi sırasında insanlar, vatansever katillerin ellerinde vahşice ölmüştü. Bazıları boğazları kesilmiş olarak odalarında, diğerleri de dekoratif direklerde gözleri dışarı çıkmış, dillerini yutmuş olarak bulunurmuş. Kanlarıyla bej, gül rengi duvarlara, özgürlük ve başkaldırı sloganları yazılırmış. Eski ev o dönemin yankılarıyla doluydu. Rahipler şaraf ve ekmek ayini için yer altına girmek zorunda kaldığında ve ruhun genç insanları bayraklarını asma cesareti gösterdikleri için asılıp, boğulup parçalandığında, ev bazıları için kibar ve seçkin, diğer büyük çoğunluk içinse acımasız ve dayanılmaz oluyordu. Acımasız yargıçların, acı çektiren ruhlarının ve haksız yere mahkum edilmişlerin intikam peşindeki hayaletlerinin salonlarda ve koridorlarda dolaştığı söyleniyordu. Hiç kimse eve adını veren McGinty hakkında hayaletlerle kesinlikle kazançlı bir anlaşmaya girmiş olması dışında başka bir şey bilmiyordu. Çocuklar büyülenmişçesine dinler, birbirlerine bir göz atarlar ve sonra da omuzlarının üzerinden arkalarındaki loşluğa bakarlardı. Sonra annelerinin dizinin dibinde toplanırlar, ona güvenle bakarlar. O orada olduğu sürece dünya dışı varlıklardan pek korkmazlardı. Genellikle anne anlatırken onu yakalayıp olup biten bu tür şeyler hakkında ardı ardına sorular soran ve çoğu zaman da gülen Tony olurdu. Bu arada geri kalanlar birbirlerine yanaşarak sadece dinler ve gözlerini devirirlerdi. Yine de hepsi dinlemekten hoşlanırlar ve omurgalarını saran ürperme ve titremenin keyfini çıkarıp en sonunda yatağa girdiklerinde yatak örtüsünün altında kıvrılırlar ve ruhların varlığı hakkında fısıldaşırlardı. Zem pek ikna edici olmasa da kutsal ruh dışında başka ruh yoktur derdi ve hepsi de ona inanmak isterdi. Bir dakika sessiz kaldıktan sonra nefes nefese karşıdaki karanlık odayı parmağıyla işaret edip, şu perdenin arkasındaki kımıldayan şey ne Jem diye soran Tony dışında. Her zaman duvara yakın yatan Jem, kendini güvende hisseder ve, hadi oradan, sen git de kendine bir dua okuttur derdi. Tony, Jem'in kulağının içine doğru yavaşça kedi miyavlaması sesi çıkarana kadar bir sessizlik olurdu. Ve Jem, çığlığı basarak kendini yere atardı. Anne, anne, yatakta hayalet var. Bu da babanın ön odadan kemerini sallayarak gelmesine ve hepsinin payına düşeni almasına neden olurdu. Daha sonra da hepsi Jem'e karşı bir çete oluşturur ve lanet olası bir hanım evladı olduğu için her tarafını çimdiklerlerdi. 7. ayrımın sonu, sayfa 67.